Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlatıyor.
Herkese merhaba, hoş geldiniz. Türkiye'nin liderleri Koray Bilici anlatıyor. Sohbetleri serisi Odea Bank Genel Müdürü sevgili Mert Öncü ile devam ediyor. Bugün çok keyifli bir sohbet olacak. Türkiye'de 10. yılını kutlayan Odea Bank'ı konuşacağız. Hoş geldiniz, nasılsınız?
Sağ olun Koray Bey, hoş bulduk. Bizi davettiğiniz için de çok teşekkür ederiz bu arada Koray Bey.
Sizlerle beraber olmak da son derece büyük bir keyif. Odea Bank Türkiye'de 10. yılını kutluyor. Odea Bank'ın bu 10 yıllık yolculuğundan bahsedebilir misiniz?
Tabii, kısaca şöyle söyleyeyim. Odea Bank 15 sene sonra BDDK'dan ilk defa sıfırdan banka kurma lisansı alan ilk banka oldu. Bu Greenfield denen tarzda bir banka. Yani sıfırdan banka kuruldu. Genelde biliyorsunuz bankalar alınıyor, satılıyor, yer değiştiriyor. Biz sıfırdan bir banka kurduk. Oldukça yoğun bir çalışma oldu. Çok da hızlı büyüdü banka. İlk 3-4 senede Türkiye'nin en büyük 10 özel bankası arasına girdik. Yeni ürünler ve kaliteli arkadaşlarımıza, yaratıcı arkadaşlarımıza yeni hizmetler getirdik. Bunu yapmaya da devam edeceğiz. Çok motiveyiz. İlk 10 yılımızı bitirdik sizin de dediğiniz gibi. İkinci 10 yıla bu Ocak itibariyle başlayacağız inşallah. Çok da heyecanlıyız.
Ben tabii ekibi de çoğu arkadaşla tanıdığım için o heyecanı görebiliyorum. İkinci 10 yıllar, üçüncü 10 yıllar da emin adımlarla gelecek. Ondan son derece eminim. Şimdi Türkiye'nin en genç bankasının olması yanı sıra Odea Bank böyle hep benim aklımda kalan yenilikçi bir banka. Ve hedeflerini açıklarken Türkiye'nin en büyük dijital bankası olacağız söylüyorsunuz. Öncelikle bu hedefi konuşalım. Bir de dijital bankacılık nedir gerçekten?
Tabii şöyle söyleyeyim Koray Bey. En genç bankası olmamızın yanında ufak bir bilgi daha vereyim. Brand Magazine tarafından Türkiye'nin en değerli ilk 50 markası da olduk. Bu bizim için de çok kıymetli. İlk 100 markayı yayınlıyorlar. Biz 49. olarak ilk sayfaya girdik diyoruz. Biz kendimiz için gurur duyuyoruz bununla. Ve değer artışında ikinci en yüksek değer arttıran bir sene içinde marka olduk. Bu da sağ olsun sonuçta müşteriler tarafından belirleniyor bu değerleme. Müşterilerimizin de bize sevgi ve pozitif enerjiyle baktığını gösteriyor. Fijital ne demek? Biz baktık bu. Tabii ki Türkiye'de biliyorsunuz çok büyük bankalarımız var, çok değerli kurumlarımız var. Abilerimiz onlar, öyle diyoruz. Onlarda da çok değerli çalışan arkadaşlarımız var. Hepimiz arkadaşız. Zaten biliyorsunuz maç sırasında rekabet sonsuz Türkiye'de. Ama maç bittikten sonra herkes birbirine destek vermeye, nasıl geliştiririz, ülkeyi nasıl büyütürüz diye çalışıyor. Fijiter'de şöyle bir şey, biz fizikselle yani şube network'ümüzle dijitali bir araya getirmek istedik. Çünkü biliyorsunuz yurt dışında da bu dijital bankacılık çok moda olmaya başladı. Yeni teknolojileri hız ve hem maliyet şeyi var, avantajı var. Hem hız avantajı hem hatasızlık anlamında avantajları var. Ama bir sürü dezavantajı da var. Biz o dezavantajları da fiziksel gücümüzle çözmek istedik. Yani şube network'ümüzü bilgi merkezleri, bir tür coaching merkezleri gibi kullanıyoruz. Bütün işlemleri dijital üstünden yapıyoruz. Yani operasyonel verimlilik, hız, hatasızlık bir dijital banka gibi. Ama şube network'ümüz, bir tane şubemiz mesela banka şube diyoruz. Bir tür call center gibi yani çağrı merkezi gibi. Ama şube kodu var ve şubede ne yapabiliyorsunuz o normal bir şubede yapılan tüm işlemler yapılabiliyor. Belki bilmiyorsunuzdur, çağrı merkezlerinde her işlem yapılamıyor. Veri işlemler yapılabiliyor. Veri işlemleri şubeler üzerinden yapmanız gerekiyor. Biz bu uzaktan erişebileceğiniz bir şube konseptinde kurulmuş şubeyle her tür işlemi yapabiliyoruz. İkinci tarafta tabii ki yeni olmanın şöyle bir avantajı oluyor. Teknolojide de en yenisini, en iyisini oturtmaya çalışıyorsunuz. Artısı eksisi neyimiz kuvvetli diye baktığımızda da bu dijitali fizikselle birleştirdik, fijital dedik. Gayet de iyi gidiyor. Hızlı büyümeye başladık. Covid'in de çok kötü bir şey tabii ki yaşadığımız 2-3 seneki etkisi. Ama daha çok fiziksel servisten hoşlanan müşteri kitlemiz birdenbire dijital müşteri oldu. Yani kimse şubeye falan gitmek çok istemedi tabii ki o dönemde. Herkes mobil app'leri yükledi, mobil bankacılığa girdi. Mobil bankacılığa girdiğiniz zaman tabii ki en iyi servisi, en iyi fiyatı, en iyi hizmeti kim veriyor araştırmaları başladı. Orada biz kendimizi daha fazla gösterebildik. Çok şükür böyle de devam edeceğiz. Yani biz dijital banka değil, fijital banka olmaya yolunda devam edeceğiz. Hem dijital servislerimizi daha kuvvetlendireceğiz, ürün ve hizmetlerimiz daha çeşitlenecek. Daha yolun başındayız. Daha çünkü işte çocukluktan gençliğe gidiyoruz diye ben yorumluyorum. Genç bir banka olarak müşteriyi dinleye neye ihtiyaç var, ne gereksinim var onu anlayıp çözüm merkezlerimizi daha kuvvetlendirmek için çalışıyoruz.
Evet, bu bütün çalışmaları ben de takip ediyorum ve emin adımlarla çocukluktan gençliğe, gençlikten yetişkinliğe geçtiğinde Odeo Bank'ı göreceğimize eminim. Şimdi son dönemlerde sürdürülebilirlik konusu da çok fazla ve ben bu sürdürülebilirlik konusunu konuşmayı da çok değerli buluyorum. Bankacılık sektöründe sürdürülebilirlik anlamında neler yapıyorsunuz? Bunları da konuşabilir miyiz?
Tabii ki Koray Bey, biz sadece finansal hizmetler bir yere gidiremeyeceğini düşünüyoruz. Bu sosyal sorumluluk kısmında birçok şeyimiz var. Çevresel, sosyal, ekonomik boyutlarında da bankacının katkısını nerede koyabiliriz masaya diye tabii ki çalışıyoruz kendi içimizde. Burada bizim şöyle bir sloganımız var Odeo Bank için: görünenden fazlası banka diyoruz. Çünkü şube sayımız az, bizi her yerde görmüyorsunuz. Ama etki anlamında görünenden fazlası bir hizmet verme en azından iç motivasyonumuz var. Şimdi sürdürülebilirlik konusu da böyle bir şey. Genelde çok konuşulan ama az dokunulan bir konu. Bu konuda banka olarak ne yapıyoruz dediğinizde tüm iç karar verme stratejimiz ve karar verme süreçlerimizde sürdürülebilirlik var. Yani kredi kararlarımızın içinde de var. Verdiğimiz kredi veren şirketler karbon ayak izinde ne durumda? Değişime hızı dönebilecek mi? İşte dizel üretim yapan bir şirketin nasıl temiz enerji şeyine, fabrikadaki dönüşümünü yapılabilir? Oradaki üst yönetimin plan ve projeleri nasıl? Bu dönüşüme iç yönetim anlamında, şirketler iç yönetimi anlamında bir destek var mı? Bunları anlayıp buna göre hareket etmeye çalışıyorduk. Ki derken COVID-19'a beraber bunun şaka olmadığı, bu eriyen buz kütlelerinin hızlı eridiği, işte sudaki değişiklikler, görünmeyen balıkların bizim kıyılarımızda da görünmeye başlandığı, hepimize zarar vermeye başladığını yaşamaya da başladık. Eskiden uzaktan okuyorduk, videolarda görüyorduk. Türkiye'deki hepimiz yaşıyoruz. Tabii ki Avrupa'da yaşıyor. Tüm dünya coğrafyası yaşıyor artık diyeyim. Bunu daha da ciddi alma ihtiyacı doğdu diye düşünüyoruz biz. Bununla beraber bizim tabii bu arada iki tane hissedarımız var. IFC ve EBRD. IFC Uluslararası Finans Kurumu, Amerika merkezli. EBRD de Avrupa Kalkınma ve İmar Bankası. Bunların belirlediği ve çevreye zarar veren faaliyetleri esas faaliyetler listesinde veri şirketlere baktığı bir listemiz var. Çevresel sosyal politika deniyor buna. Biz bunu da imzalamış durumdayız. Yani çevreye zarar verecek hiçbir faaliyete finansman vermiyoruz biz. Bunun da gitgide daha da artacağını ben düşünüyorum. Yani şirketler gitgide bu çevresel konuya daha önem verip kendi değişim hikayelerini başlatıp tabii bu maddi manevi şey gerektiriyor. Hem maddi güç gerektiriyor hem de manevi bu konu üzerine fokuslanmak gerekiyor. Bunu yapmaları gerekecek gibi gözüküyor. Yoksa finansal kaynaklara ulaşmada sıkıntı da çekecekler. Ve bu da çok hızlı olacak gibi gözüküyor. Eskiden daha yavaş gözüküyordu. Şimdi gitgide de daha hızlanacak gibi. Bir de biz bunu enerji tüketimi, sera gazı azaltımı gibi konularla da birleştiriyoruz. 2016'da bizim devreye aldığımız bir projemiz var. Enerji Yönetim Platformu diye. Burada da şubelerimizin enerji tüketimini anlık olarak izleyebiliyoruz biz. İyileştirmeler yapıyoruz. Devamlı enerji tasarrufu nasıl yapılabilir diye bakıyoruz. O günden bugüne 2.6 milyon kilowatt saatte enerji tasarrufumuz var. Hem tabii ki maddi avantajı da var ama daha çok bunun manevi anlamda hem öncü olma anlamında bir şey olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bunu sadece demek değil, yapmak da gerekiyor. Hani müşterilerle konuştuğunuzda siz ne yapıyorsunuz deniyor çünkü. Bunu sadece sözleşme imzalamakla yapmayıp fiziksel anlamda da aksiyona geçirmek lazım. Biz bu enerji harcamama motivasyonundan başlayarak tabii ki kağıt atık atmama, plastik atık atmama gibi bir sürü alt başlıkları da olan çevreye olabildikçe nereden faydamız dokunur kendimize bir şey diye de belirledik, fikir diye de belirledik. İnşallah burada daha da çok güzel şeyler yapmak için çalışacağız.
Hepsi çok değerli projeler, hepsi çok değerli manevi ve dediğiniz gibi maddi güç gerektiren konular. Bu konuda gerçekten takdir ediyorum. Şimdi konuşmak istediğim çok güzel başlık. Bu konuda da ilk proje çıkınca çok farkındalık bir anda gelişti ve insanlar bunu konuşmaya başladı. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve bunun beraberinde gelen eşit masallar. Şimdi bu konuda gerçekten eşit masallar gündemi değiştirdi. Ve biz bunu çok kendi içimizde de konuştuk. Eğitim bir şekilde ailede başladı ve ilk kitaplar elimize geldiği takdirde işte hem oğlumuz var hem kızımız var, bunların yetişmesi. Şimdi bu gerçekten çok değerli bir başlık. Eşit Masallar projesi nasıl çıktı? Bu projeyi nereye götürüyorsunuz?
Koray Bey, esasında biz de burada da görünenden fazlası bir şey yapalım istedik. Nereden çıktı diye baktığımızda bizim ana vizyon misyon şeyimizde de var. Biz toplumsal refahı arttırmak istiyoruz. Toplumsal refah nasıl artıyor diye gelişmiş ülkeleri devamlı inceliyoruz. Ne yapmışlar? Bizden daha iyi ne yapmışlar diye. Orada da şunu gördük. Kadının iş gücüne katılımı çok yüksek. Yani kadın erkek eşitliği omuz omuza sadece söylemek veya hani ne diyeyim, toplumun toplam refahına etkisi o kadar yüksek ki. Peki dedik, biz bu kadının birini eşitliğini, işte toplumsal hayata katılımının eşitlenmesini, iş hayatındaki katkısının artmasını nasıl destekleriz? Sonra bir aşağı indik, baktık bu 20 yaşında olmuyor, 15 yaşında olmuyor. Bu çocukluktan gelen bir şey. Zaten yurt dışında daha çok küçüklükten itibaren bu küçük çocukların, özellikle erkek çocukların, bir de burada böyle bir yanlış bir anlama da oluyor. Genelde bu bizim bu konuyu açtığımızda ilk kız çocuklarına bunları anlatalım gibi bir şey vardı. Dedi kızlar konuyu biliyor zaten. Konunun farkında olmayan o kitlenin dışında olan erkekler ve erkek çocuk. Burada da iki erkek konuşuyoruz ama konuyu. Burada peki biz dedik erkek çocuklarına nasıl dokunuruz? Buradan birden vakit nerede geçiyor? Kitap okumakta ve çocuk kitaplarında geçiyor fikri ortaya çıktı. Dedik kitaplarda ne yazıyor? Kitaplarda da kadının daha zayıf olduğu, erkeğin onu kurtardığı, dönüştürdüğü, işte hayat verdiği, öpücük verdiği bir hayat var kitaplarda da. Dedik ki daha kitaplarımız bizim eşit değil. Ve geriye döndük, kitapları birden yeniden incelemeye başladık ne yapabiliriz diye. Tabii ki bunu tek başımıza hiçbir zaman yapmıyoruz. Konunun uzmanı, çok değerli profesörler, psikologlar, çocuk psikologları desteğiyle inceledik kitapları ve kitapları bir daha yazdırdık. Dedik ki burada niye erkekler kızları kurtarıyor, kızlar erkekleri kurtarsın. İsimleri de değiştirdik ve böyle eşit kitaplar oluştu birdenbire. Şöyle söyleyeyim, yani o kadar beğenirdi ki yani bizim de çok hoşumuza gitti. Yurt içinden yurt dışından çok pozitif tepkiler aldık. Kitapları yaklaşık 750 bin kitap bastık. Her yerden talep var. Biz bunu bedava veriyoruz zaten kitaplarımız şubelerimizden. Şubemiz olmayan şehirlere de gönderiyoruz. Özellikle okul kütüphanelerine, köy okullarına. Öğretmenlerimiz işte LinkedIn'den bağlanıp bizden kitap istiyorlar. Mümkün olan her yere kitaplarımızı gönderiyoruz. 250 bin kadar da tabii ki çevreye sorumluluğumuzdan dolayı kitapları biz dijital hale de getirdik. 250 bin defa da dijital şekilde okundu. Kitapları biz tabii baktık, Türkiye'ye yetmez dedik. İngilizce'ye de çevirdik. Dijital formatta İngilizce'de var kitaplarımız. Hatta yurt dışında olan arkadaşlarıma diyorum şu an İngilizcesini okuyun, belki ileride Fransızcasını, Almancasını da yaparız, onları da okuyun. Çünkü bu zaten ortak kaynaklar, kitaplar kamuya, yani topluma mal olmuş kitaplar, bizim değil. Önemli olan herkesin hangi ülkede kime ne destek verebilirse o kadar iyi. Çünkü biz paylaştıkça bu işin büyüyeceğine inanıyoruz. Belli bir yere de geldi. Şimdi ikinci aşamaya geçtik, baktık kitaplar iyi gidiyor. Dedik bunu daha nasıl canlandırabiliriz? Aklımıza tiyatro geldi. Çünkü çocuklar ve çocuk tiyatroları da önemli ve Covid döneminde de hem sanatsal anlamda bir şey destek nasıl verebiliriz diye bakıyorduk. Ve bir tiyatro ekibi kurduk. Ve tiyatro oyunlarına başladık. İlk başta İKSV ile başlandı. İstanbul Kültür Sanat Vakfı ile. İlk oyunlarımızı 25. İstanbul Tiyatro Festivali'nde oynadık. 6000'e yakın seyirci var. 11 şu an şehirde sergiledik. Bir 4 şehirde daha sergileyeceğiz. 15 edecek. Ve tiyatro oyunumuzu da çeşitlendirip daha zengin hale getirmeye çalışıyoruz. Çok hoşumuza gitti. Yani kitap okuyan, çünkü herkes okuyamıyor. Yaşa göre daha aşağı inmemizi sağladı tiyatro oyunları. okumayı bilmeyen çocuklarımızı daha altta buradan yakalayabilirsek dedik. Arka aranda gizli bir işlendirme yapmaya çalışıyoruz çocukların zihinlerinde. Anneler babalar da memnun gibi gözüküyor. Çok pozitif şeyler aldık. Bu arada tabii ki diğer başka anlaşmalarımız da oldu. Birleşmiş Milletler'in Kadını Güçlendirme Vakfı prensipleri anlaşmasını imzaladık. Yani birçok sadece yapmaya çalıştığımız finans kurumu olmayıp, yani finans kurumları ne yapar? Ülkenin ekonomisine destek verir, büyümesini destekler. Ama bunu alttan nasıl destekleriz diye baktığımızda yine o ilk baştaki konu, kadın erkek omuz omuza bir yere koştuğunuz zaman inanılmaz yüksek bir zenginlik doğuyor. Hem kültürel zenginlik, sadece maddiyat anlamında demiyorum. Oturma, kalkma, konuşma kalitesi, okunan kitapların, tartışılan sorunların tartışılabilme kalitesi de artıyor. Bir kadınla masaya oturduğunuz zaman. Bu bir eşitlik zaten diğer taraftan. Güzel bir yolculuğa başladık gibi gözüküyor. Ama daha başındayız. Bunun da başındayız Koray Bey.
Evet, şimdi ben de tam aslında bu konuyu da konuşmak istiyorum. Şimdi genç bir bankanın genç bir liderisiniz. Şimdi konuştuklarımıza şöyle bakınca bir sürdürülebilirlik stratejisi birçok alana dokunuyor ve orada gerçekten geniş bir etki alanınız var. Öbür taraftan bakıyoruz, Türkiye'de yepyeni bir dijital bankacılık vizyonunu ortaya çıkardınız. Benim de çok içinde bulunduğum işte cinsiyet eşitliği konusunda çok ciddi atılımlarınız var. Şimdi bizi dinleyen genç arkadaşlarımız var ve bu arkadaşlarımız bazıları bankacılık kariyeri hedefliyor. Bazıları kariyerde başka adımlar düşünüyor. Siz bir lider olarak öncelikle nasıl bir lidersiniz? Çalışanlarınızı nasıl ilham veriyorsunuz? Bizi dinleyen arkadaşları da yönlendirmek, onlara da böyle nasihat vermek anlamında orada da görüşlerinizi duymak isterim.
Nasihat diyemem çünkü gençler gerçekten çok kuvvetli yetişiyor. Onların tabii imkanları, kaynakları bizden daha zengin. Ben kütüphanenin ne kadar önemli olduğunu çok geç yaşta çözmüştüm, yani üniversite yaşlarında çözmüştüm. Bence şimdiki arkadaşlar bizden daha çok kaynağa daha hızlı erişebiliyor. Bence çok iyi bir şey. Şunu söyleyebilirim. Bize hep yönetim dendiği zaman veya liderlik dendiği zaman işte bir sürü ekibi yöneteceğiniz düşünülürdü. Ben tabii tecrübe kazandıkça kendi kendini yönetmenin gerektiğini çözmüş oldum kendi içimde. Yani öz yöneten, öz lider, öz motive. Motivasyonu hep başkasından bekliyorduk biz. İşte evde annemiz babamız motive etsin, işte patronumuz arkadaşımız motive etsin. Halbuki öz motive olmamız gerekiyor. İşte öz eğiten, kendi kendini eğiten, devamlı eğiten, öz yılmazlık diyoruz biz. Resilient tabii İngilizce kişisi ama yılmazlığa çevirirsek Türkçesini. Koşullarda, hava durumlarında bozulmayan, yeteri kadar rüzgara göre yatmasını bilen ama kökünde yerini değiştirmeyen, yani ağaç gibi olmak gerekiyor, yaprak gibi değil. Her tür rüzgara savrulmadan, kökü bozmadan rüzgara adapte olabilen, o adaptasyon yeteneği hızlı olan. Bir de şöyle bir şey yapıyoruz. Yeni olmayan hiçbir şeyi ben okumayın diyorum bizim ekiplere. Çünkü o kadar hızlı gelişiyor ki bu iş. Bütün kitaplar çok yeni. Her tür yeni yayını çok hızlı okuyup algılayıp tabii ki inanmamak, onu özümsemek, değerlendirmek, o değerlendirme algısının kuvvetli olmasını öneriyoruz. Bu yüzden de örneğin mesela bizim bankamızda İngilizceyi çok destekliyoruz. Neden diyorsanız, çünkü ne yazık ki tüm yeni yayınlar ilk İngilizce çıkıyor. Yani Türkçe tercümesini bile bekleyecek vakit yok hayatta. O kadar hızlı büyük bir değişim var ki bu değişimin çok hızlı olduğunu unutmamaları gerektiğini. Bir de burada ufak bir şey söyleyeyim. Rahmetli anneannem şey derdi. Günler yavaş geçer, seneler hızlı geçer diye. Biraz hayatın da öyle olduğunu söylüyorum. Yani günler yavaş geçiyor gibi gözüküyor. Özellikle gençseniz ama seneler çok hızlı geçiyor. O geçme, işte koşuşturma anında okumanın ne kadar önemli olduğunu, kaynak zenginliğinin ne kadar önemli olduğunu, ekosistemlerin kafa kafaya verip tartışabilip anlaşmama konusunda anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu, bunun bir kültür olduğunu anlamayı çözdükleri zaman bu iş tamam zaten. O kadar söyleyeyim.
Çok keyifli bir sohbet oldu gerçekten. Ben kendini almak yaptıklarınızdan ve hedeflerinizden çok etkilendim, paylaşmak istedim. Dinleyenler de aynı şekilde kendilerine birçok not almışlardır. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim Koray Bey, sağ olun.
Türkiye'nin liderleri Koray Bilici'yi anlattı. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.